Kitabın adı Yalnızlığın Özel Tarihi. Yazarı Ahmet Altan. 7. Ayrım. 13. Bir erkek benim için acı çekmeye başlarsa onu hemen bırakırım. Bir daha da aramam. Benim için çekilen acı bana sıkıntı verir. Erkeğin acısı içinde boğulup yok olduğumu hissederim. Kurtulmak için hemen kaçarım. O kadar da çok acı çekerler ki insan şaşar. Bana dokunduktan bir süre sonra içten içe yanmaya başlarlar. Acının kokusunu alırım hemen. İnsan acısının tuhaf, değişik bir kokusu vardır ama sezdiğimi sezdirmem onlara. Onlar bir şey söylemeden ben de bir şey söylemem. Susarlar bir süre. Yanık kokuları ve dalgın gözleriyle boş boş yüzüme bakarlar. Bazen birden gözleri dolar ya da aniden coşuverirler. Umutsuz, sonuçsuz bir çabayla beni eğlendirmeye çalışırlar. Ben eğlenirsem acıları geçecekmiş gibi gelir onlara ama eğlendiremezler. Kendileri de eğlenmez zaten. Baştan umutsuz olduklarından başaramazlar bunu. Düşmanlaşırlar o zaman. Beni en çok sevdikleri sırada bana en düşmanca yanlarını gösterirler. Benim de canımı acıtmaya uğraşırlar. Hiç olmazsa acıyı paylaşalım. Bir ortaklığımız olsun diye çabalarlar. İşte tam da orada bırakırım onları. Acılarıyla baş başa yapayalnız kalırlar. Onlar için üzülürüm bir zaman. O boş bakışlarını anımsarım. Sonra da aklımdan çıkarır atarım. Benim aşklarım hep aşktan biter. Aşk çoğalınca açılabileceği, sınırlarını genişletebileceği tek bir yer vardır, bilirim onu. O da acıdır işte. Onun için korkarım aşkın, sevginin çoğalmasından, sınırlarını genişletmesinden. Ulaşılacak her yer, her seferinde, her erkekle hep aynı yerdir. Her erkek başlangıçta neşelidir, güven doludur. Benim onlardan hoşlanmam, kendilerine olan güvenlerini daha da artırıp tazeler onları. Bana sezdirmemeye çalışırlar ama bana sahip olduklarını düşünürler. Sonra ağır ağır bana sahip olmadıklarını ve hiç sahip olamayacaklarını anlamaya başlarlar. Bu onları dehşete düşürür. Bir çocuk gibi korkup paniklerler, güvenlerini kaybederler. Güvenlerini kaybettikçe aşkları artar. Daha da tutkuyla sarılmaya çalışırlar bana. Sonra da o acı gelip gözlerine yerleşir. Acı çekmeye başladıklarında benim her kahkaham onlara bir ihanet gibi gözükür. Hele beni güldüren bir başka erkekse buna hiç dayanamazlar. Bir süre onlar üzülmesinler diye neşemi saklamaya çalışırım ama içim sıkılmaya başlar. Onları gittikçe daha az görmeye çalışırım. Başka erkekler dikkatimi çekmeye başlar. Başka erkeklerle daha çok birlikte olurum. Yeni erkekler sevgililerimle inceden inceye alay ederler. Gülerim ben de, engellemem. Üstelik yüreklendiririm onları. Yeni bir ilişki için eski bir ilişkinin kalıntılarını kullanırım. En kolay yol budur. Ben de kabullenirim bu yolu. Bir erkeğin acısından kurtulmak için başka bir erkeğin neşesine sığınırım. İnsanların acılarını görmek istemiyorum. Sürekli kaçıyorum acılardan. Benim acılarım başkalarınki gibi ta derinlerde saklı değil çünkü. Hemen tenimin altında duruyor. Bir başkasının acısı benim tenime değdiği anda tenimi yarıp acılarımı ortaya çıkarıyor. Çok acı çektim. Acı çekmeye de çok yatkınım. Bunu biliyorum ben ve acı çekmek istemiyorum. Acı çektiğim zamanlar, hele bir başkası için acı çekiyorsam, utanıyorum bundan. Acıdan daha fazla belki de o utanç yaralıyor içimi. Bu kadar kolay acı çekmeye yatkın olmasaydım keşke. O zaman belki de başkalarının acılarına karşı daha anlayışlı, daha yumuşak ve şefkatli olabilirdim. Ama kendi acılarım korkutuyor beni. Üstelik de acılarımı hep saklamak zorunda kalıyorum. Erkekler o kadar budala ki hiçbiri görmüyor bunu. Bir tek Haluk. Evet, bir tek o. O görüyor benim ne kadar kolay acı çekebileceğimi. Her fırsatta benim acıyacak yerime dokunuyor. Bunu farkında değilmiş gibi yapıyor ama bal gibi farkında. Ben de bunu görüyorum. Başka kadınlarla yemeğe gidiyor, kırıştırıyor. Ben aldırmazca davrandıkça o da bunu daha canımı acıtacak gibi yapıyor. Ama daha kötüsü, bunu kendime söylemek bile çok güç. Ama bana acı çektirdikçe ona bağlılığım daha da artıyor. O da biliyor bunu. Nereden bildiğini de çok iyi anlıyorum. Çünkü o da kendini acı çektirene bağlanıyor. Yalnızca benim bunu anladığımı bilmiyor. Şu gerçeği artık çok iyi öğrendim. Acı çekmek hainleştiriyor insanı. Hayır, ben hain değilim. Yalnızca acılar üstüme bulaşmasın istiyorum. Uzak tutuyorum acıları kendimden. Ama Haluk böyle düşünmüyor. Geçen gün bir kavga sırasında sinirlenip gerçek düşüncelerini söyledi. Sen hain bir insansın, dedi bana. İnsanlara acı çektirmek istiyorsun. Çünkü sence aşkın tek ölçüsü acı. İnsanlar ne kadar çok acı çekerse o kadar aşık oldukları anlaşılır sanıyorsun. Sana aşık olduklarını görmek istiyorsun. Onun için de onlara hep acı çektiriyorsun. O sırada güldüm ona. Sonra düşündüm söylediklerini. Acaba doğru mu söylüyor diye. Hayır, ben insanlara acı çektirmek istemiyorum. Doğru değil bu. Hiç acı olmasaydı keşke. Ama aşkın da acıdan başka ne ölçüsü olabilir ki? 14. Dışarısı aydınlık olduğu halde odanın içi karanlıktı. Bütün perdeler çekilmiş, odanın çeşitli köşelerinde portakal renkli abajurlar yakılmıştı. Böylece odanın içinde gece gündüz farkı ortadan kaldırılmıştı. Bu odada çalışan biri zamanı fark etmeden çalışabilecekti. Yumuşak deriden kanepelerle maun bir kütüphane odaya saygıdeğer bir hava veriyordu. Duvarlardaki tablolar gizli ışıklarla aydınlatılmıştı. Bu ışıklar yalnızca tabloları aydınlatıyor, odanın biraz gizemli loşluğunu bozmuyordu. Geniş çalışma masasının üstündeki lambanın ışığı da masanın üstüne vuruyor, masada çalışan adamın yüzünü karanlıkta bırakıyordu. Bütün oda zenginliği, gücü ve otoriteyi en zevkli biçimde vurgulayacak, odaya giren herkesi biraz kısık bir sesle konuşmaya zorlayacak biçimde düzenlenmişti. Odanın sahibinin tartışmadan hoşlanmadığı, içerisinde tapınağı andıran bir halde döşetip gizli bir tanrısallık havası yaratmasından anlaşılıyordu. Her zaman olduğu gibi Nermin gene derin derin havayı içine çekip bir tütsü kokusu sezmeye çalıştı. Bu odaya girince içerisinin tütsü kokacağını düşünüyordu ama öyle bir koku yoktu. Deri, maun ve yaprak sigarasının dumanından oluşmuş, insanın burnuyla değil de tüm teniyle sezdiği bir şey vardı. Tam bir koku değildi bu. Odanın eşyası gibi bir maddeydi sanki. Nermin odanın saygıdeğer havasının yarattığı baskıya karşı bu odaya her geldiğinde duyduğu başkaldırıyla kanepenin üzerine ayaklarını koyarak uzanmıştı. Önündeki sehpanın üzerinde duran sigaralıktan aldığı bir yaprak sigarasını yakmış, dumanını havaya üflüyordu. Abajurlardan birinin altına konmuş kristal kül tablasına vuran bir ışık damlası yedi renge ayrılarak yansıyor, Nermin başını oynattıkça ışık damlası da dans ediyordu. Loşluğun içindeki bu ışık damlasıyla oynuyordu Nermin de. Ertuğrul karanlığın içinden "Özür dilerim, seni bekletiyorum," dedi. "Ama şimdi bitiyor. 5 dakikaya kadar çıkarız." Nermin ışıkla yaptığı oyunu sürdürerek "Sesin bir yokluğun içinden geliyor," dedi. Konuşurken farkında olmadan sesini yükseltiyordu. Nedense bu odada doğallığını yitiriyor, hep bir şeylere baş kaldırmaya çalışıyordu. Ayaklarını kanepenin üstüne koyuyor, yüksek sesle konuşuyor, sürekli olarak hem kendisine hem de karşısındakine bu odadan etkilenmediğini kanıtlamaya çalışıyordu. Bu odayla dövüşmesinin anlamsızlığını biliyor, bundan utanıyor ama bu karşı çıkma ihtiyacının üstesinden bir türlü gelemiyordu. Zenginlik her zaman etkiliyordu Nermin'i. Kendisi de zengin olduğu halde zenginliğin, zengin bir yaşamın çekiciliğine kendini kaptırmaktan alamıyor, paranın, lüksün kendisini etkilemesine kızdığı için de bunlara tavrıyla meydan okuyor ama bir türlü doğal halini bulamıyordu. Masanın başındaki işini bitiren Ertuğrul gelip Nermin'in başına dikildi. "Geldim işte." Nermin hiç acele etmeden ayaklarını kanepeden indirip ayakkabılarını giydi. "Ayakkabılarını çıkarsana," dedi Ertuğrul. "Niye?" "Lütfen." Nermin yeniden ayakkabılarını çıkardı. "Şimdi giy." "Ne oluyor?" "Giy lütfen." Nermin kızgınca giydi ayakkabılarını. "Ayakkabılarını giyerken bileğinin biçimine bayılıyorum. Bu kadar güzel ve zarif bir şey olamaz." Nermin güldü. "Delisin sen." Dışarı çıktıklarında o karanlık odadan sonra Eylül akşamüstünün her şeyi ışıktan yapılmışa döndüren keskin aydınlığıyla karşılaşınca bir an durakladılar. Binalar, yollar, insanlar, çevrede ne varsa ışıktan yapılmış heykellere benziyordu. Bütün her şey sanki ışığın içinde eridikten sonra yeniden ışık tarafından şekillendirilmişti. Lokantada o saatte kimsecikler yoktu. Pencereler deniz düzeyindeydi. Masada otururlarken bir sandalda oturur gibiydiler. Ertuğrul'la Nermin'i tanıyordu garsonlar. Onlar hiçbir şey söylemeden önce çevresi buzla kaplı karaf içinde sarı vodka geldi. Kısa ayaklı küçük kadehleri doldurdular. Arkasından yeryüzünün başka hiçbir lokantasında yenilemeyecek kadar leziz, hafifçe sararmış salatalık turşuları kondu masaya. Garsonlar servis yaparken Ertuğrul konuşmadan neredeyse saygıyla getirilen yemeklere bakıyordu. Boğazın karşı kıyısında akşamın son ışıklarının parıltılarıyla alevli pencere yangınları başlamıştı. Birer balık dolması bırakıldı tabaklarına. Altın sarısı patlıcan salatasının yanına sirkesi kıvamında tutulmuş çiroz yerleştirildi. Sonra kıymalı su böreği geldi. Ardından taze soğanla kızartılmış, ilk bakışta füme dile benzeyen ciğer ızgaralar. Ertuğrul yemeklerden her tadışında iniltiler arasında nefis, leziz diye mırıldanıyordu. En son domates ve biberle birlikte kiremitte pişmiş kılıç şiş geldi sofraya. Kılıç balığının kahverengi pembemsi damarlı beyaz eti ağızlarına koydukları anda daha çiğnemeden dağılıyor, balığın o eşsiz kokusu damaklarına yayılıyordu. Vodka karafının buzu eridikçe karaf değiştiriliyordu. Ölümden önceki o son canlılık gibi, güneşin batımından önceki son aydınlık belirmiş, hava bile ışık olmuş, gökyüzü yok olup yerini sonsuz bir parıltıya bırakmıştı. Ertuğrul iki parmağıyla tuttuğu vodka kadehini ışığa kaldırmış, kadehteki buğulu berraklığa bakıyordu. ''Şu güzelliğe bak!'' dedi. ''Bunun için yaşamaya değmez mi? Yeryüzünde böyle bir vodka varken insanlar nasıl mutsuzluktan söz ediyorlar anlamıyorum.'' Ertuğrul'un hiç kimseyi, hiçbir şeye aldırmayan, bulabildiği bütün güzellikleri tüketmeye hazır şehvetli açlığı, zevkin her türlüsünü tatmak isteyen tükenmek bilmez arzusu, Nermin'in hoşuna gidiyordu. Bencilliğinden, başka insanların dertleriyle alay etmesinden bile hoşlanıyordu. Ertuğrul'un balığı kesip ısırırken yutmadan önce bir an damağında ezip kokusunu, lezzetini son damlasına kadar içine sindirmeye çalışırken, yüzünde beliren neredeyse cinsel arzuyu seviyordu Nermin. Ertuğrul'dan kendisine bir canlılık kattığını, onun yanında vücudunun bütün zevklere hazırlandığını hissediyordu. Ertuğrul'un o karanlık odasının dışındaki tüm yaşamı sonsuz bir sevişmenin değişik bölümlerine benziyordu. Yemek yerken, içki içerken, denizi seyrederken, gülerken, her şeyiyle sevişmeyi anımsatıyordu ona. Ertuğrul'a bakarken Nermin'in yüzünde de elinde olmadan sevişmeyi hatırlatan bir anlam beliriyordu. Hareketleri daha oynaklaşıyor, bluzunun etine değişini bile başka türlü hissediyordu. Göğüslerinin arasıyla sırtı hafifçe terliyordu. Sırtının terlemesinin ne demek olduğunu biliyordu Nermin. ''Sen pornografik bir adamsın.'' dedi çapkınca gülümseyerek. Gün boyunca karanlık içinde oturduktan sonra bütün dünyanın ırzına geçmeye hazırlanan vahşi bir hayvana benziyorsun. Nermin'in konuşmaları, benzetmeleri, seçtiği sözcükler hep cinselliği çağrıştırmaya başlamıştı. Elinde değildi. Yalnızca bunu konuşmak, hep cinsellikten, yataktan, sevişmekten söz etmek istiyordu. Dizi masanın altında Ertuğrul'un dizine değiyordu. Bacağını daha fazla bastırmıyor ama çekmiyordu da. Ertuğrul'un dizini hissedip hissetmediğini de bilmiyor, hissettiğini düşünüyordu. Boğazı kurumuştu, zorlukla yutkunuyordu. İstekle birlikte utangaçlık da geliyordu. Nasıl olduğunu anlamadan hem sürekli sevişme çağrışımlarına kapılıyor hem de bu konuda açıkça konuşamıyordu. İsteğin yoğunlaşmasıyla birlikte bilinci buğulanmaya başlamıştı. Nerede olduğunu bile fark edemez hale geliyordu yavaş yavaş. Kulakları uğulduyordu, sesler uzaklaşıyordu. Şehvet ansızın bastırmış, hızla bir krize dönüşmeye başlamıştı. Bir tür deliliğin tam kenarına gelmişti. Denetimini kaybediyordu. Gözlerini Ertuğrul'a dikmiş, bakışları sabitleşmişti. Karanlığın içinde belli belirsiz bir ışık noktası gibi görüyordu şimdi onu. Aslında ne gördüğünü bile fark etmiyordu. Dokunmak istiyordu. Dokunmaktan da öte sarılmak. Ertuğrul'u kendi etinin içinde yok etmek istiyordu. Dokunmak ona yetmeyecekti o anda. Ertuğrul'u kendi içinde, kendi parçası haline getirmek istiyordu. Oracıkta sevişebilirdi. Ancak bu istek anlaşılmaz şekilde onu kıpırdayamaz hale getiriyordu. İsteğin şiddeti vücudunu hareketsiz kılıyor, sanki inme inmiş gibi hiç kıpırdamadan Ertuğrul'un yüzüne bakıyordu. Bu istek onun karakterini, daha doğrusu Nermin'in kendi karakteri sandığı görünürdeki gündelik kişiliğini bütünüyle değiştiriyor. Her zaman sabırlı olduğu halde şimdi sabırsızlanıyor, genellikle uzak, biraz da soğuk durduğu halde şimdi yakınlaşmak, sokulmak istiyor. Sürekli çevresindekilerin kendisi için ne düşündüğünü merak ettiği halde şimdi kimin ne düşüneceğini aldırmıyordu. "Gidelim mi?" dedi. Lokantadan çıktıktan sonra eve giderken arabanın içinde koltuğun köşesine büzüşüp oturdu. Bir an önce eve varmak istiyor, konuşmak, eve ulaşmalarını geciktirecekmiş gibi konuşmaktan kaçınıyordu. Şimdi onu çeken Ertuğrul değil, eski sevişmelerin içinde bıraktığı tattı. Sevişmelerinin çeşitli bölümlerini anımsıyor, anımsanan geçmiş, o andaki isteğini çoğaltıyordu. Nermin anıları çoğaldıkça erkeğine bağlanan, onu daha çok arzulayan kadınlardandı. Yenilikten çok, eskilik ve anılar onu heyecanlandırıyordu. Eve girince daha antrede öpüşmeye başladılar. Bir yandan öpüşürken bir yandan da Ertuğrul'u soyuyordu. Kendisi giysilerini çıkarmıyor, erkeğin giysilerini ise birer birer çıkartıyordu. Ertuğrul'u salonun ortasına kadar soyarak çırılçıplak bıraktı. Kendisi boynundaki eşarbını bile çıkarmamıştı. Erkek çırılçıplak vücuduyla, hiçbir gücü olmayan, her emre boyun eğmeye hazır bir köle gibiydi. Kendisi de güçlü, emir veren, kölesiyle sevişen bir sultana benziyordu. Ertuğrul'un vücudundan ayrı bir parça gibi damarları kabarmış, koyu pırıltılı bir heykelciye benzeyen erkekliğini sımsıkı tutup önünde diz çöktü. Bu sert diriliği yüzünün her yanına sürerek öpmeye başladı. Şimdi de putuna tapan, güçsüz bir putpereste benzemişti. Tapınır gibi Ertuğrul'un bacaklarını öpüyor, zaman zaman da yavaşça ısırıyordu. Öpe öpe topuklarına kadar inip yere yatarak ayaklarını yalamaya başladı. Topuklarını dilinin ucuyla yalayarak vücudunu Ertuğrul'un iki bacağının arasından geriye doğru çekti. Topuğu bacağa bağlayan arkadaki kalınca kası dişlerinin arasına alıp hafifçe ısırdı. Kas tam dişlerinin arasına sığıyordu. Gözleri açıktı. Yattığı yerden erkeğin bacaklarını, aşağıdan bakıldığında gittikçe karanlıklaşan uyluklarını, iyice küçülüp sertleşmiş torbalarını görüyordu. İki koluyla Ertuğrul'un bacaklarına sarılmıştı. Başının hemen üstünde yükselen vücudun yalnızca küçücük bir parçasını dişleyerek erkeğin bacaklarına bakmak, biraz sonra oturacağı büyük bir ziyafet sofrasının önünde durup küçük çerezler atıştırarak alacağı zevki geciktiren ve bu zevki böylece daha da çoğaltan obur bir adamın tattığı sabırsız, biraz acılı açlığın lezzetini veriyordu. Halıların üstünde Ertuğrul çırılçıplak, Nermin ise giyimli olarak uzun uzun seviştiler. Nermin sevişmenin sonlarına doğru gittikçe artan çığlıklarından hiçbirini duymadı. Yalnızca vücudunun içinden ateşli suların boşaldığı son anda yarı baygınlık içinde en uzun ve en yüksek son çığlığının bitişini bir başkasının sesini duyar gibi duydu. Kendi kulaklarına ulaşan bu son çığlık ıssız bir çölün ortasındaki terk edilmiş bir istasyonda duyulan bir tren düdüğü gibi yalnızlık, bıkkınlık ve korkuyu getirdi beraberinde. Her seferinde olduğu gibi vücudunun en mutlu, en doygun olduğu bu anda bu bıkkınlığı, yalnızlığı ve korkuyu duyuyordu. Aslında tam bir korku değildi bu. Adını kendisini de tam bilmediği bir duyguydu ama bu duyguyu hissettiği anda biraz önce yaptığı şeyi yapmamış olmayı diliyordu. Hem işlediği suçun cezasından korkuyor, hem de suçun utancını hissediyordu. Birisinin gelip kendisini yakalayacağını, aşağılayacağını sanıyordu. En küçük çıtırtıları bile duyuyor, merdivendeki ayak sesleri, asansörün vınıltısı, uzaktan uzağa duyulan araba kornaları, vücudunun içinde titreşimlere yayılıyordu. Telaşla eteklerini indirdi, eti mutlu ve sakindi ama bu mutluluk biraz önceki sevişmeyi anımsatıyor, o sevişmenin sevişirken haz veren her parçası da kendisine alçaltıcı, ayıp ve daha da kötüsü saçma ve çirkin geliyordu. Anımsamak bile istemiyordu onları. Ama yanında yatan çırılçıplak erkek, dağılmış yastıklar, buruşmuş halı ona biraz öncesini anımsatıyordu. Hepsi de her an konuşacak, gidip birilerine ihbar edecek güvenilmez suç ortaklarıydı. Hepsinin evinde, erkeğin de kaybolmasını istiyordu. 2 saat önce erkek için duyduğu dayanılmaz istek, şimdi neredeyse bir tiksintiye dönüşüyor. Erkeğin bacaklarının arasındaki o ıslaklık Nermin'e iğrenç geliyordu. Her zaman olduğu gibi bir daha Ertuğrul'la sevişmemeye, bir daha görüşmemeye karar vererek hızla doğruldu yerinden. Biraz öteye savrulmuş külodunu utançla giydi, üstünü başını düzeltip saçlarını taradı. Görünüşünde suçtan bir iz kalmamıştı ama hala yerde çırılçıplak yatan bu erkek vücudu cinayet yerindeki ceset gibi ürkütücüydü. Sesindeki tiksintiyi saklamaya çalışarak "Giyinsene," dedi. Ertuğrul mırıldanarak gerinip arkasını döndü. "Ih!" Ben gidiyorum. Ertuğrul gene mırıldanır gibi. Nereye? Dedi. Nermin, işim var deyip Ertuğrul'un cevabını beklemeden çıktı. Asansöre binmeye cesaret edemedi. Kapalı bir yere, her an kolayca yakalanabileceği bir yere giremeyeceğini, böyle bir şeye dayanamayacağını biliyordu. Koşarak indi basamaklardan. Hızlı adımlarla yürüyüp çıktı sokaktan. Caddenin kalabalığına karışıncaya kadar yavaşlamadı. Cadde çamur kokuyordu. Bir taksi çevirip bindi, bir sigara yaktı. İkinci solukta her şeyi unutup yeniden rahatlamıştı. 7. ayrımın sonu, sayfa 73. Devamı 8. ayrımda.